geldiniz. Tegirt FM'deyiz. Öyle sonrasında yine sizinle buluştuk. Ana kumanda masamızda İsmail, yönetmen masasında Cihat bizimle. Ben Hülya. Az sonra sizin adınıza Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağım stüdyomuzda. Ve güzel bir İstanbul sohbeti başlatacağız. Yine geçmişe döneceğiz sizinle. Geçmişten bugün aldığımız notların hala hayatımızda devam edip etmediğini konuşacağız aslında bakarsanız. Biraz sevgiden de konuşacağız bugün. Geçmişten bugüne gelen sevgi ilişkileri ve sevginin ifade biçimi bugünkü konularımızdan olacak. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba.
Merhabalar. Bugün sevgiyi ifade biçimimizden konuşacağız ama yine geçmişten bugüne geleceğiz. Çok konuştukça, çok kolay ve rahat söyleyebildikçe acaba anlamını kaybediyor mu bazı kelimeler, ki onun içinde aşk kelimesi de var. Bir şeyi çok rahat söyleyebiliyorsanız, ağzınızdan çok çabuk dökülebiliyorsa ya da onunla ilgili rahat cümleler kurabiliyorsanız o konuyu çok da önemsemediğiniz anlamına gelir mi acaba diye sorarak başlayayım.
Evet, şimdi tabii insanlar bazı şeyleri, duygularını çok kolay ifade ediyorlar. Sevmek, sevmemek, nefret etmek, beğenmek, bunları çok kolay söylüyorlar. Eski insanların mizaç hususiyetlerinden değil bu. Onlar övmek, kötülemek, beğenmek, beğenmemek, sevmek ve nefret kelimelerini çok nadir kullanırlardı. Hislerini fazla belli etmezlerdi. Bunda tabii en mühim unsurlardan birisi de sevgi. Sevmek, hatta eski bir söz vardır, Hazreti Peygamber atfedilir, sevdiğinizde ve nefretinizde aşırı gitmeyiniz. Bilin ki sevdiğiniz insan bir gün düşmanınız, nefret ettiğiniz insan bir gün dostunuz olur. Öyle olunca hislerinizi ifade ederken çok dikkat edeceksiniz.
Ölçü mü gerekiyor burada?
Çok ölçülü davranacaksınız, düşüneceksiniz, bir daha düşüneceksiniz. İşte eskilerin hayatı bu. Daha önce de konuşmuştuk, eskiler fazla kontrollü kimselerdir. Bol ahenk değillerdir çok fazla. Onun için sevgiyi çok fazla kullanmazlar. Ama kullandıkları zaman da onun hakkını verirlerdi.
Bu acaba samimiyetten uzaklaştırır mı insanları?
Olabilir ama işte eskiler samimiyet ile laçkalık arasında bir denge kurmuşlar. Yani bu anne baba ile çocuklar arasındaki münasebetler, karı koca arasındaki münasebetler, arkadaşlar arasındaki münasebetlerde rol oynuyor. Şimdi mesafe denilen mefhum eskilerin hayatının vazgeçilmez bir unsuruydu. İnsanlar en yakınlarına bile belli bir mesafeyi muhafaza ederlerdi.
Gelelim geçmişten bugüne sevgiyi ifade etme biçimindeki değişikliğe. Şimdi detaylandıracağız elbette. Bir kere aşk kelimesi yok eskiden ama onun yerine başka kelimeler var. Üstelik aşkın farklı hallerini anlatan farklı kelimeler var.
Şimdi efendim aşkla sevgiyle alakalı çok fazla kelime türetilmiş çünkü insanın hayatında çok yeri var. Neticede aşk, sevgi, sevda, bunlar tutku, muaşaka eski tabirle, bunların hepsi insanın hislerinin ifadesidir. Ve mutlaka aralarında nüanslar var. Sevgi zaten bir insanın yaratılma sebebidir. Şark kültüründe, İslam kültüründe zaten insan niçin yaratılmıştır? Muhabbet, sevgi ile yaratılmıştır. Sebebi nedir? Biraz fazla hümanist şey oldu ama insan sevgisi, şimdi moda malumunuz, hümanizm, insan sevgisi. Şimdi yaratıcının bazı sıfatları var. Yaratma sıfatı var, ceza verme sıfatı var. Yarattıklarına rızık gönderme, onları besleme sıfatı var. Rezzak deniyor. Rahmet sıfatı var, onlara merhamet ediyor, kusurları olduğu zaman affediyor. Bir de muhabbet sıfatı var. Muhabbet, sevme, seviyor. İslam kültüründe şöyle bir hususiyet var, prensip var. Yaratıcı, Hazreti Peygamber'i yaratıyor ve onu seviyor. Ona olan sevgisinden dolayı bütün kainatı ve insanlığı yaratıyor. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl diye meşhur bir söz vardır. Şimdi bunu niye anlattım? Şimdi deniyor ki yaratıcının en kıymetli sıfatı muhabbet sıfatı. Çünkü diğer bütün sıfatların tecellisi ona bağlı. O olduğu için diğer sıfatlar tecelli ediyor. Dolayısıyla sevgi, muhabbet insanın yaratılmasının, kainatın yaratılmasının bir özü.
Hamurda bu mu var yani?
Bütün hepsinden önemli olan sevgi. Hal böyle olunca bu biraz tasavvufi izah oldu ama izah etmek, şark kültürünü izah etmek açısından anlattım. Duygularını çok fazla ifade eden şarklılarda sevgi olmazsa olmazdır. Ama çok az ifade edilir. Ama ifade edildiği zaman o sevgi kuvvetli bir sevgidir. İşte onun için en tumturaklı aşk hikayeleri hep şarkta geçmiştir.
Hep de bir kavuşamamak vardır. Doğuda aşk, sevmek ve kavuşamamak mıdır?
Efendim sever de kavuşursa zaten bu haber olmaz. Yani haber sıfatı var ya gazetecilikte.
Sever de kavuşursa düğün olur. Evet. Sever de kavuşamazsa masal
roman
olur.
Roman olur, hikaye olur, masal olur, film olur, şiir olur, destan olur yıllarca. Söylenir. Yani işin çarpıcı noktası zaten sevenlerin kavuşamaması. Çünkü herkes bekler ki onu seviyor, onu seviyor. Bunların kavuşması lazımdır. Ama araya o kadar maniler, o kadar engeller çıkar ki sevenler kavuşamaz. Bu da sevginin şarttaki ifadesinin unsurlarındandır. Sevmek ama kavuşamamak. Sevmenin dereceleri var. Aşk sevginin ifrat halidir. Sevgi normal. Bir annenin babanın çocuğuna sevgisi. Bunun ifrat hali var mı? Vaka, şefkat. Bir erkeğin kadına, kadının erkeğe olan sevgisi. Bunun ifratı var. Şehvet. Ama bunların hiçbirisinin aslında doğrudan sevgiyle alakası yok. Sevginin aşırı haline aşk deniyor. Aşk. Tabii her şeyin aşırısı
hastalıklı bir durum olarak anlatılır. Evet. Geçmişte böyle mi bakılır?
Tabii
çünkü
geçmişte
kavuşamazsa hep hastalıklar
tabii,
vardır sonunda.
Tabii geçmişte böyle bakmazlar çünkü her zaman aşk sebebiyle hasta olan kimseye ulvi hasletler yüklenir. Yani seviyor. Hatta öyle ki bu sevdiği beşeri bir sevgi ise bile derler ki bu Allah'a olan aşkından bu hale geldi. Bu bir insan, bir beşer sevgisi olamaz derler. Nitekim ben çocuktum. Babaannem Leyla ile Mecnun hikayesini çok anlatırdı. Kerem ile Aslı'yı çok anlatırdı bana. Ben de biraz dalga geçerdim. Ya işte bunlar aşk hikayeleri falan. Çünkü o zaman bizim aşk filmi seyretmemiz yasaktı. Aşktan bahsedilmez, ayıp karşılanırdı. Ondan sonra babaannem derdi ya bunlar öyle sıradan aşık değil. Bunlar hak aşıkları derdi. Mecnun, Leyla'da Allah'ın büyüklüğünü gördü, ona aşık oldu. Ama nasıl ki insanlar namazda kıbleye dönüyorlar, tapındıkları Kabe değildir, kıble değildir. Aynı o şekilde onu gördü diye de böyle çok tumturaklı da bir izahı vardı yani o hikayelerin. Demek ki şartta sevgiye çok yüksek makamlar atfedilir. Hele hele bu sevgi aşk derecesindeyse vardır bir hikmeti denir. Kavuşamazlarsa da buna çok acırlar. Ve ondan sonra işte dediğim gibi destanlar doğar. Aşk günümüzde psikiyatrlar bu konuda hatta bahsettikleri zaman patolojik bir durumdur diyorlar. Hı hı. Aşk için Leyla ile Mecnun bana gelseydi ben onlara ciddi bir terapi tatbik ederdim.
Tedavi ederdim
diyorlar.
Ama ben o de, zaman acaba tedavi edilmeyi kabul ederler miydi?
Ederler miydi? Yani aşıklar aşıkına kavuşmayı bile kabul etmemişler. Evet. O aşk ile yanmayı, o aşk ile mahvolmayı istemişler. Hatta aşığı ışığa çarpan pervanelere benzetmişler. O pervane ışığa aşıktır. Ona kavuşmak için hayatını feda eder. Işığı verseniz belki o kadar onu sevindiremezsiniz. İşte aşık da çok zaman anlatırlar zaten şark hikayelerinde. Aşığını elde ettiği zaman o huzursuz olur. Yani o kavuşma arzusu onu beslemektedir. Onun için
ama biraz acı çekmekten hoşlanıyor doğuda insanlar.
Şarklı biraz acı çekmeyi sever ve acı çeken insana hep karizmatik insandır. Yani ona çok acılar çekti derler. Cemiyet için ona bir yer verilir. Acı çeken kadın ve erkeğe. Aşkın da böylesi makbuldür. Şarkın türküleri, şiirleri, hikayelerinde zaten hep acıklılık vardır. Neşe, eğlence, mizah çok fazla değildir. Biraz da bu iklim, bölge, genetik hususiyetlerle alakalı. Ama hadise böyle. Şimdi tabii aşk, aşıklar mazurdur ama akıllılar makbuldür demişler. Evet yani aşıklara bir şey demiyoruz ama yani bana da aşk biraz ben neslizli psikiyatr değilim. Patolojik bir vaka olarak bunu tavsif edemem, vasıflandıramam ama bana biraz zayıflık gibi geliyor. Aşk kısmı ama sevgi kısmı değil. Sevgi normal çünkü sevgi olması gereken bir şey. Yani bir insan bir erkeğin bir kadını, bir kadının bir erkeği sevmesi normal. Çocuklarını, arkadaşlarını, vatanını, bunlar hepsi normal. Çünkü bu sevgi insanlığın tezahürü ama aşk oldu mu bu biraz işi bozuyor. Diyeceksiniz ki sevgi kötü mü ki bunun aşırısı da kötü olsun? Hayır, elbette ki kötü değil. Ama duyguların aşırısı insanın salim karar vermesine
burada mani kontrolsüzlük
oluyor.
Var galiba, evet. Biraz rahatsız eden taraf.
İnsanı bir müddet sonra kontrolsüzlüğe itiyor ve yapması gereken vazifelerinden uzaklaştırıyor. Ondan dolayı ben bunu zayıflık olarak görüyorum. Hatta eski kelli feli adamlar aşk da neymiş derlerdi. Bu da biraz acımasız bir tabir ama yani anlatmak istedikleri aslında aşkın hele hele bir erkek için bir zaaf, bir zayıflık, bir kusur olmasıydı.
Şimdi aşk varken sağlıklı düşünemediği söylenir, evet, insanların ve bu sağlıksız düşüncelerin de vermeniz gereken doğru kararlardan sizi uzaklaştıracağı iddia edilir. Belki de özellikle beyler için aşkı biraz daha sizi sizden alıkoyan ya da kontrolü elinizden alan bir şey gibi addedilmesi normal. Peki edebiyata yansıyan haliyle aşka bakalım. Üstelik de bütün bunları yazanlar aslında erkekler. Hani şimdi anlattığınızın tersi bir durum var aslında aynada.
Evet, ama o biraz da tarihin cilvesi. Yani tarihte kadınlar çok fazla yazılı edebiyatın içinde olmamışlar. Aslında kadınlar sözlü edebiyatta çok yer tutarlar. Ama bunlar yazıya geçirilmediği için o kadın mahsulleri yok olmuş gitmiştir. Kadınların söylediği şiirler, hikayeler, onların düzdüğü, tertiplediği hikayeler çoktur. Ama bunlar dediğin gibi kayda girmemiş. Bir de tabii ne kadar olsa erkek hakim bir cemiyette yaşıyoruz. Dış dünyayı erkek dizayn ettiği için edebiyatçılar hep erkek olarak bilinir. Ben o yazarların da çok normal... Anormal desem şimdi yanlış anlayacak. Yani
sanatçı biraz zaten öyledir.
D grubu diyorlar biliyorsunuz. Dahi, deli, onlar hani arasındaki şey. Şimdi çok da zaten normal olan bir adam zaten sanatçı olamaz. Yani resim yapamaz, beste yapamaz, şiir yazamaz. Çok normal bir adam. Normal, sıradan bir hayatı vardır. Yani o neyi yaptı?
Neyi bulup çıkartacak da yazacak
farklı. Sıra dışı bir adam olacak ki hadiselere bakış açısı diğer insanlardan farklı olsun. İnsanların bakıp da göremediği bir ağaçtan şiirler, destanlar, divanlar yazsın. Normal bir şey. Bu bakımdan normal. Onun için yani bu erkekler, aşka mevzu edinen erkekler eğer profesyonel değillerse, yani bu işi sevenler var. Ben de ne yapayım ekmek parası için onların dilinden konuşayım.
Hadi bakalım buna da bir kafiye bulayım gibi mi?
Evet. Değilse onlar da zaten normal insanlar değiller. Sıra dışı insanlar.
Bunların sevgi için, ifade biçimi de sıra dışı oluyor.
Enteresandır. Mesela kadın yazarlarda çok fazla aşk vurgusu yoktur. Muhtemelen kadınların da yazar olanları sıra dışı. Yani onlar da fazla ciddiler yani. Onlar da aşktan ziyade mantık ön plandadır.
Bir de herkesin yaptığını yapmamak galiba edebiyatta da önemli. Kadınlar herkes aşktan konuşurken bir sıradan bir toplantıda bile kadınlar bir araya gelince belki sevgiden aşktan konuşurken hazır yazma fırsatı bulduğunda başka bir şeyler yazmayı
tabii,
tercih
doğru,
etmiş olabilir.
Doğru. Yani erkeklerin bir de dediğim gibi yani aşk zaten başlı başına bir mevzudur. Sevgiyi kim ne yapsın? Sevgi zaten çok yaygın. Kaide odur zaten. Ama aşk sıra dışıdır. Romanlar, hikayeler hep sıra dışı hikayeleri mevzu alır. Hatta çok insanlar bunun yaygın olduğunu zanneder. Halbuki bir şey dile düşmüşse, roman, hikaye, film, şarkı, türkü olmuşsa, anlatılıyorsa,
yani kulaktan kulağa, dilden dile, evet.
Bu sıra dışı bir hadisedir. Ondan dolayı aşk çok dillerdedir. Hakkında bir sürü şarkılar, romanlar, filmler, atasözleri, tabirler vardır.
Peki aşkı anlatanlara biraz bakalım. Mevlana'ya, Yunus Emre'ye, Pir Sultan Abdal'a. Onlar öyle anlatmışlar ki aşkı. Bugün yaşananla geçmişte yaşanan arasında bir fark olduğunu hissediyorsunuz. Evet. Acaba şimdi hani biraz önce söylediğimiz gibi kelimeyi rahat kullanabiliyor olmanın getirdiği rahatlıkla aşkı daha mı az önemsiyoruz, daha mı yavan anlatıyoruz? Hiç görmediği, belki sadece yürüyüşünü gördüğü bir kadına olan aşkını anlatıyor.
Evet, şimdi aşkın tarafları daha serbest, daha hür ve daha rahat. Eskiden aşık olan şeylere kavuşmak, onu elde tutmak çok zordu. Çok basite indirgeyelim, bir kadınla bir erkek. Bunların birbirine aşık olması çok istisnaidir. Kadının erkeği, erkeğin kadını görmesi çok zordur. Ama buna rağmen ne destanlar yazılmıştır. Kadının bir yürüyüşünden, sadece gözlerinden, veya alnına düşmüş bir perçeminden.
Ya da onun hakkında anlatılandan.
Veya onun hakkında anlatılanlardan, hayalinde canlandırdığından, bir gölgeden insanlar neler meydana getirmişler. Bu tabii eski insanların biraz aşkın mevzularına ulaşmaktaki zorluklarından kaynaklanıyor. Biraz da eski insanlar biraz daha hassas, biraz daha ruh dünyaları zengin insanlarmış. Şimdi biz teknoloji devrinde yaşıyoruz. Her şey çok kolay. Haberleşmek çok kolay. Duygularını ifade etmek çok kolay. Duygu sahibi olmak ise çok makbul bir şey değil. Akıl, mantık, rasyonel düşünce sahibi olmak lazım. Bu eskiden evliliklerden bile belli. Eski evliliklerle şimdiki evlilikler arasındaki farka bakın. Yani insanlar evliliklerde bile ne kadar mantıki, teknik planlar yapıyor. Eski hayat böyle değil. Ev döşemesinden tutun her şey. Çok şey değişti. İnsanların belki genetik yapısı değişmedi ama zihinleri, kalpleri, duygu dünyaları çok değişti. Şimdi bu eski zaman da aşkı ifade edenlere baktığımız zaman bunlar dedik sıra dışı insanlar. Bunların bir kısmı zaten dini edebiyat, dini literatüre dahil kimselerdir. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi olanları. Bunların ifade ettikleri, terennüm ettikleri aşk nasıl bir aşktır? Görünüşte bir canlıya, bir insana olan aşktır. Bütün şairlerde ortak olan hep, yani hiçbirinde mücerret bir aşk tasvir edilmez. Yani Mevlana'yı da okuduğunuz zaman, Kaside-i Bürdi'yi okuduğunuz zaman da siz hep mevcut birine olan aşkı anlarsınız.
Halbuki
iki ihtimallidir bunlar. İhtimallidir. Bir canlıya, yani bir insana olan aşktan Bane Suat, Suat diye bir kadın olan aşkı anlatır meşhur kaside. Ama orada Suat aslında Allah'a olan aşkın terennümüdür. Şimdi bu bahsettiğimiz isimler zaten iç dünyaları zengin olduğu gibi kendilerini de tanımış kimseler. Bunlar yüksek hasletlere sahip kimseler. Kendi duygularını, düşüncelerini tanımış, bunları kontrol altına almış. Neyin ne olduğunu iyi anlayan kimseler. Şimdi bir hadiseye karşıdan baktığınız zaman anlarsınız. Yukarıdan baktığınız zaman daha iyi anlarsınız. Bunlar hadiseleri yukarıdan bakmaya alışmış, kendilerini bu şekilde terbiye etmiş kimseler. Mevlana gibi zatları söylüyorum. Tasavvuf bu demektir zaten. Kişinin kendini tanıması, hadiseleri herkesin görmediği açılardan değerlendirebilmek demektir. Bunlar bir kere o şeyi mesafeye almışlar. Orayı aşmışlar. Ve onların elbette ki hadiselere bakışı bambaşkadır. Onlar onun için gördükleri bir canlıdan veya bir nesneden ama umumiyetle canlıdan, umumiyetle de kadınlardan aşka girerler. Siz onların şiirlerini okuduğunuz zaman bunları yavan, basit birer aşk şiiri zannedersiniz. Vay bir kadar bana bir öğretmenimiz vardı dedik ya ben bu Yavuz Sultan Selim'i çok seviyorum da işte merdümü Didem'e bilmem ne etti felek sonu şöyledir beni bir gözleri ahu yazebun etti felek diye biter malum bir kıta onun olduğu da kati değil ama ona hamlediliyor hikaye bile uydurulmuş ya dedi Yavuz Sultan Selim gibi birine bir dakika dedim şimdi bir kere aşık olmak aşık olduğunu da şiirlere dökmek bir meziyettir bu bir kere Sultan Selim için bir kusur değil bir meziyet. Yani aşık olmak ruh dünyasının zenginliğine alamettir. Evet bir bakıma zaaftır ama kontrolü elden çıkarırsanız zaaftır. Kontrollü insanlar için aşk zaaf değildir. Bilakis hayatı çok tatlı yapan, çok renklendiren bir şeydir. Aklı başında adam için aşk çok iyi bir şeydir. Ama aklı başında olmayan ki insanların çoğu böyledir. Aşk bir felakettir. Birincisi bu. İkincisi burada kastettiği gözleri ahunun siz yani bir kadın olduğunu düşünmeyin. Yani o kadının suretinde acaba kimden bahsediyor? Şiirler pençeyi kahrımda olurken lerzan beni bir gözleri ahu yazebun etti felek. Burada kastettiği Allah da olabilir. Yani ben dünyadaki bütün dünyevi güçleri hizaya getirdim. Arslanlar bile benim pençemde paramparça oldular. Ama bir gözleri ahu yani görünürde dünyevi bir gücü olmayan çok yüksek bir güç beni kendisine bağladı. Manasını da verebilirsiniz. Efendim yakın mana varken uzak manayı niye veriyorsunuz? Bu da bir edebiyat kaidesidir. Edebiyatta edebiyatçılar öyle görünen manayı ifade ederlerse bu edebiyatlarında sanatkarlıklarında bir kusurdur, bir eksikliktir. Mutlaka bir sanat, mutlaka bir telmih vardır. O anlatılandan başka bir dünya var.
Bir gizem, bir şifre. Evet.
Size bir dünya aşarlar, bir sinema perdesi gibi ama onun arkasında da herkesin göremeyeceği, ehlinin görebileceği bir dünya vardır. O dünyanın şifrelerini önde size verir. Becerebilenler o arkadaki perdeyi görürler.
Anlayana. Peki, kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Tabii sevgi, sevgililer, aşk, ifade biçimi, hediyeler geçmişte de mutlaka vardı. Belki daha az bulunduğu için daha değerli hediyeler yapılırdı, verilirdi. Belki kendileri yapardı insanlar ve bir şeyler hediye ederlerdi. Ama şimdi malum bir de sevgililer günü var. Senede bir defa kutladığımız. Kimileri tüketim toplumunun çarkıları dönüyor diyor. Kimileri ise masaya da bir defa da olsun bir hediye alsınlar bize diyorlar. Onu diyenler genelde kadınlar.
Evet.
Nasıl bakıyorsunuz sevgililer gününe?
Bir kere tüketimi kamçılamak, tüketimi teşvik etmek kötü bir şey değil. Neticede cemiyette tüketim olmazsa üretim olmaz. Üretim olmazsa ekonomi dönmez. Yani bu işten çok kişi ekmek yiyor. Dolayısıyla sevgililer günü bu bakımdan hayırlı. Pek çok insana rızık kaynağı oluyor. Bir kere bu bakımdan ben karşıyım öyle şeylere. Yani tüketim toplumu falan bunlar çok eski Marksist döküntülerinin sözleri. Ben böyle şeylerden hoşlanmam. Aklı başında adam aklı başında harcamalar yapar. Yapamayan adam zaten sevgililer günü bahane. Ben ona karşıyım. İkincisi yani sevgililer günü neticede bir şeyi hatırlatıyor. Hatırlatıyor. Yani bunun menşeinde çok garip hikayeler var. Avrupalılara sorarsanız bu aslında Aziz Valentin yortusudur. Aziz Valentin Hazreti Peygamber'den önce, Hazreti Muhammed'den önce İsa Peygamber'e iman eden müminlerdendir kendisi. Romalılar, putperest Romalılar Hristiyanların evlenmelerini yasak etmiş. Bu da gizli gizli onları evlendirirmiş. Bu iyi bir şey tabii yani insanların evlenmesi, sevenlerin birbirine kavuşması, aile kurması bu çok iyi bir şey. Fakat Romalılar haber alınca Aziz Valentin'i öldürmüşler, şehit etmişler. O da 14 Şubat'ta olmuştur. Dolayısıyla 14 Şubat aslında Aziz Valentin yortusudur. Valentin sonra Aziz diye yükseltilmiştir. Arkasından da zaten 5. asırda milattan önce bugün Aziz Valentin yortusudur. Hristiyanlıkta yortular vardır dinleyicilerimizin antır parantez söylüyorum. Şimdi bir Hristiyan Aziz'inin yani bir Hristiyan evliyasının veya havarisinin doğduğu, öldüğü veya mühim bir işi olduğu günler o havarinin yortusudur. Hatta senenin 365 gününün her günü bir Aziz'in yortusudur. O gün doğanlara o Aziz'in ismi verilir göbek adı olarak veya bu şekilde. Verilmese bile o Aziz'in mesela Valentin ismini taşıyan bir kimse diyelim ki 10 Kasım'da doğmuş bile olsa 14 Şubat'ta yaş gününü yapar. Çünkü Valentin'in yortusu ona isim günü derler. 2 yaş günü yapar Avrupalılar. Bir doğduğu gün bir de ismini eğer bir Aziz'in ismini taşıyorsa ki biraz da Katolik dünyasında hep böyledir. O Aziz'in gününü de isim günü olarak kutlarlar. Saint Valentin Day yani Aziz Valentin günü böyle bir gün. Aslında 14 Şubat aynı zamanda Yunan mitolojisinde de kıymetli bir gün. Zeus ile Hera'nın evlendiği rivayet edilen bir gün. Yani işte gene bir evlenme, kavuşma, aşk var. Daha sonra tesadüf. Aziz Valentin'in yortusuyla bugün birbirine denk gelince insanların hatırına bu Valentin efsanesi geliyor. 13. 14. asırda bu dile getirilmiş. Aziz Valentin'in hakikaten böyle bir şey yapıp yapmadığı da bilinmiyor. Belki de uydurma, belki de yakıştırmalar. Ama Aziz Valentin yortusu olduğu doğru. Ama sevenleri kavuşturuyor muydu? Orası muhtemelen sonradan düzülmüş bir hikaye. Belki de doğru. Ama bugünün sevgililer günü olması çok daha yeni. Nasıl anneler günü falan Amerika'dan çıktıysa bu da Amerika'dan çıkmış yakın zamanda. 1800 yıllarının başında Amerika'da bir tebrik kartı kampanyasıyla başlamış bir gün. Sevgililer günü. Netice itibariyle dediğiniz gibi sizin insanı hayra götüren, iyiliğe götüren her vasıta makbuldür. Bu batıdan da gelse adet olarak gelmiştir. Bir dini ritüel değildir. Neleri kaybetmiş bu millet? Yani sevgililer gününe karşı çıkacak halde değil. Ne daha mühim esasları kaybetmiş, dilini kaybetmiş çok kişi. Yani önce sevgililer gününü ben o kadar dramatik bulmuyorum dediğiniz gibi. Anneler günü, efendim biz annelerimizi senenin 365 günü anarız, anneler günü neymiş diyor diyenler.
Acaba?
365 günün bir gününde aramadıklarını ben biliyorum. bayramdan bayrama arayanlar iyi hayırlı evlatlardır. Onun için yani böyle söyleyenlere de çok bakmamak lazım. Evet doğru. 364 gün unutalım da 365. gün annemizi hatırlayalım veya 364 gün sevdiğimiz insanı hiç düşünmeyelim de bir gün değil ama bu işi tebarüz ettirmek, vurgulamak için vardır. Onun için ben sevgililer gününe çok karşı değilim. İster kökenleri Yunan mitolojisinde olsun, ister Roma'da olsun çok da mühim değil. Bu bir adet olarak gelmiştir.
En azından bir sevgi mesajı var adet işin içinde.
Evet, sevgi var. Sevgiden bahsetmek iyidir. Yani bu sevgi mühimdir. Çünkü pek çok gaddarlığın önüne bu sevgi geçiyor. İnsanlardaki sevgi genetik insanın genlerinde vardır. Ama insanın genlerinde nefret de vardır. Menfi şey her zaman tesir sahibidir. Bu gibi şeyleri hatırladıkça insan karakterindeki sevgi inşallah ön plana çıkar. O nefret, gazap, merhamete ve sevgiye dönüşür. O ki Allah'ın en kıymetli sıfatı muhabbet sıfatıysa insanlar da Allah'ın ahlakıyla ahlaklanması gerektiği için onlarda da muhabbet, sevgi sıfatı ön planda olur. Onun için ben çok fazla bu sevgililer günü hadisesini dramatik bulmuyorum. Tüketici meselesine de çok fazla takmıyorum. Neticede küçük bir hediye ile bile insanlar birbirini anabilirler. Hediye şart da değildir. Hediye zaten bir insanın bir insanı sevdiğini göstergesidir. Hazreti Peygamber de demiş. Hediyeleşiniz ki sevişesiniz. Hı hı. Yani hediye vermek sevmeye yol açar. Aracı. Çünkü insanın yaratılışında bir haslet vardır cibilliyetinde. O da kendine ihsan edileni sever. İyilik yapanı sever. İster istemez hediye sevgiyi gösterir. Yoksa bile sevgi hasıl eder. Varsa arttırır. Hediye vermenin mahsuru yok. Eskiler hediyenin kıymetinden ziyade kendisine bakarlardı. Çünkü hediye ben seni hatırlıyorum manasına gelir. Çok absürt bir şey olmadıkça kefen getirmiş adam Paşa Hazretleri'ne. Demiş size herkes her şeyi getirir de kefen getiren yoktur. Eşini demiş ölür müsün, öldürür müsün? Tabii böyle bir absürt bir şey olmadıkça hediye güzel bir vasıtadır. Hele şimdi hediye almak çok daha kolay. Eskiden insanlar çok şey bulamazlardı. Hediye edecek şey de bulunmazdı. Veya işe yarar şeyler çok pahalıydı. Elle yapılırdı çok şeyler. Biraz evvel sizin işaret ettiğiniz gibi. Onun da tabii ayrı bir kıymeti vardır. Çünkü elle yapılan şeye bir göz nuru da vardır. Sadece keseden çıkmıyor. Göz nuru vardır. O göz nurun dökülmesi
ayrı bir değer.
Senin için bak bu kadar zaman uğraştım, gayret sarf ettim. Evet, ayrı bir değer ve sevginin güzel bir ifadesiydi bu.
Özellikle birbirini sevenlerin birbirine verdiği hediyeler var mı? Mesela filmlerde görüyoruz hep mendiller, mendillerin içine konan bir takım küçük hediyeler, bazen bir parça taş, bazen biraz kömür. Bütün bunların aşkla ilişkisi.
Evet, o tabii hediyeden ziyade
haberleşme
vasıtasıdır. Çünkü dediğim gibi eskiden kadınla erkeğin bir arada olacağı, yani Şark cemiyeti için söylüyorum, imkanlar çok az. Batı'da bile dikkat çeker. Yani Batı'da bile kaç köş olmadığı halde kadınlarla erkeklerin birbirleriyle çok yakın münasebetler kurması dikkat çeker. Ondan dolayı yelpazenin sallanışı, elin hareketi, yaşmağın bağlanışı, gönderilen mendil, mendilin içinden çıkan işte kırmızı gelincik yaprakları veya kömür parçaları, işte bak bu kömür gibi yandım, tutuştum veya bu gelincik yaprakları gibi içim kanıyor gibi işaretler sevgiliye verilen birer şifre, birer işarettir, haberleşmedir. Aslında sevginin dili yoktur, yani o illi bir dil gerekmez. Ben hiç dil bilmeyip de birbirine aşık olan insanlar tanıdım.
Evet. Tanıdım. Ve de evlenip devam ettirenler.
Evet, devam ettirenler tanıdım. Yani. Demek ki çok da lazım değil. Mesela bu sevgi o kadar ifadesi zor bir mefhum ki insan izah et deseniz izah edilemiyor. Hatta öyle de bana çocuk öyle der. Niçin sevdiği bir şeyin izah edilemez yani. Niye seviyorsun sen onu? İzah edemezsiniz. Sevginin izahı yoktur. Sevgi insanın elinde olmadan.
Zaten izah ediliyorsa sevgi
tabii,
değildir derler
tabii,
ya.
Tabii. Ama burada da enteresan sevenlerin birbirine baktığınız zaman aslında çok da sevilecek tarafların olmadığını görüyorsunuz. İşte oradan anlıyorsunuz sevgi mantıklı bir şey değil.
Nasıl görüyor acaba sevenler evet. birbirini? Meşhur nasıl Leyla görüyor? İle Mecnun'da olduğu gibi.
Leyla ile Mecnun hikayesinde anlatılan Leyla'nın çok da güzel bir kadın olmadığı söyleniyor. Leyla gece demektir. Yani gece gibi karanlık, esmer. Ama güzel manasına da gelir. Çok güzel Leyla'lar da vardır ama hikayenin kahramanı olan Leyla'nın güzel bir kız olmadığı söyleniyor. Kays onun için aklını kaçırdı. Mecnun oldu. Mecnun akıl hastası demektir. Kafayı yemiş demektir. Yani onun adı Mecnun değil adamcağızın adı. Kays. Ne hallere girdi? Ne hallere girdi? Yani Leyla ona yüz vermedi. Bir gün geldi Leyla'yı görebilmek için köpeklerin arasına girdi. Bunlar bedevi biliyorsunuz. Köpeklerin arasında Leyla şimdi dedi, köpeklere yem vermeye çıkar. Beni de orada görür dedi. Leyla köpeklere yem verdi, onu gördü, sinirlendi, elindeki köpek kabıyla suratına vurdu Mecnun'u. Mecnun çok sevindi. Neden dediler seviniyorsun? Bana dedi köpeklerden farklı muamele yaptı dedi. Onlara
oradan bir anlam
vurdu,
çıkarttı.
Ondan da mana çıkarttı. Evet, Leyla çok güzel bir kadın değildi. Mecnun'a dediler ki sen bu Leyla'nın nesine aşık oldun? Nesini sevdin bu Leyla'nın? Leyla'nın yüzüne bakacak hali yok. Ah dedi, siz onu bile benim gözümle görün dedi. Bence o dünya güzeli.
Onun aşk için, insanın görüş açısını,
onun için derler ki aşkın gözü kördür. Kulağına bak sen. Evet, aşk insanın gözünü kör eder. Hazreti Peygamber'in de sözüdür. Sevgi insanın gözlerini kör eder. Karşısındaki insanın kusurunu göremez. Bu umumi bir tabirdir. Sadece aşıklara hamledilmesin. Anne baba çocuğunun kusurunu göremez. Çok yakın arkadaş, çok yakın arkadaşın kusuruna gelmez. İbrahim Ethem meşhur sufidir, demişler ki ya benim kusurlarımı söyle de düzelteyim. Valla ben seni demiş seviyorum, dostumsun, arkadaşımsın. Ben sende hiçbir kusur görmüyorum. Düşmanlarına sor demiş. Hmm. Onlar sana kusurlarını söylerler. Ben hiç kusur görmüyorum ki sende. Var kusur ama ben görmüyorum. Hmm. Demek ki sevgi, işte duygu yoğunluğu dedik ya, aşk derecesindeyse eğer insanın sağlıklı kararlar vermesine engel olur. Hmm. Tamam, yani bir dostun sevdiğini böyle görmesi iyidir. Kusursuz görmek iyi zaten.
Zaten başka türlü de galiba o kusurlarla dolu insana tahammül etmek.
Edemez.
Bir evet. Uzun süreli bir evet. ilişkiyi götürmek
evet.
çok kolay
bu
değil.
Bu nikahta keramet vardır derler. Ben ona şöyle söylüyorum. Nikahta keramet vardır. Yani aslında çok bir araya gelmeyecek insanlar nikahtan sonra birbirlerini seviyorlar. Sevgi de onların kusurlarını birbirlerine hoş gösteriyor. Ve o evlilikler yürüyor. Yani bu nikahta keramet hakikaten var. Yani bu inkarı mümkün olan bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın düzeni böyle. Yani sevenler birbirlerinin kusurlarını görmüyorlar ki hayat belki devam etsin. O zaman ne oldu şimdi? Sevginin insanda aşırı hisler meydana getirmesinin faydası da var. Zararı olduğu gibi yanlış kararlar vermek, duygu yoğunluğu anında karar vermeyin diyor kitaplar. Yani aşırı nefret, aşırı heyecan, kızgınlık, çok sevgi, neşe, bunlar insanın yanlış kararlar vermesine sebep olur. Onun için işte yani bir de insanın tabii aşık olması, kadın erkek şeyinden bahsediyoruz hep. Ya bu kadın evli olabilir yani. Mesela.
Hmm, öyle birine de aşık olabilir. Için, ama o tabii çok aklımıza gelmiyor.
Ama çoktur tarihte yani. Bunun bununla alakalı hikayelerin, şiirlerin haddi hesabı yoktur. Yani aşk bu. Onun için Hazreti Peygamber demiş ki böyle uygunsuz bir aşka müptela olan eğer aşkını saklarsa şehit sevabı vardır. Demek ki yani şehit olmak ne kadar zor. Bu aşkı saklamak da zor. İşte orada insan imtihan ediliyor. Yani kavuşması imkansız birisini sevmek o kişinin imtihanıdır. O kişinin imtihanıdır ve buna sabredecek, kazanacak. İnsanlık bazen zor. Onun için yani sevmek güzel. Sevgi hayatı renklendirir ama dediğim gibi kontrol mekanizmasına sahip olan insan sayısı azdır. Ondan dolayı aşkın icaplarını normal şekilde yerine getiren azdır. Öyle olana sevgi ne mutlu. İşte onun için Mevlana gibi, Yunus Emre gibiler yazmış da yazmışlar coşkuyla. Onlar aşka, sevgiye sahip ve bunu kontrol altına tutabilen insanlar. Ama işte onun dışındaki insanlar sadece şiirle kalmış mı? Şairlerin hayatı da yani birini sevip çok zaman kavuşamamakla neticelenmiş.
Genelde inkar ediliyor. Hani birisine duyulan aşka değil de ben işte duygulandım ve yazdım diyorlar. Yakın zamanda yapılan röportajlarda ya da geçmişten bugüne aktarılanlarda da benzer cümleler geçiyor. Siz buna inanıyor musunuz?
Yani öyledir yar öyledir. Cümleler... Öyledir yar öyledir. Aşk insanı söyletir demişler. Tabii o doğru olabilir. Yani insan çok oturaklı birisidir. Yani o işi yaşamadan da ya yani hiç ekmek pişirmeden de ekmek nasıl pişirilir anlatmak mümkündür. Ama tabii pişiren gibi olmaz hiçbir zaman anlatanın durumu. Şairlerin hali de o aşkı yaşamadılarsa biraz zordur. Yani aşkı yaşamayan o kadar terennüm edemez. Ama mümkündür yani, mümkündür.
Ona rağmen.
Ona rağmen evet bu
sadece
çok yüksek
hayal
bir
etmek.
Çok yüksek bir sanat kabiliyet. Dedik ya biraz evvel zaten şairlerin, sanatkarların çoğu biraz aykırı tiplerdir. Ruh dünyası çok zengindir. Belki de hayal görmüştür. Yani hayal görür. Hayalinde o kadar canlıdır ki hayali. Bunu icabında şiirine, resmine neyse müziğine de dökebilmektedir. Mümkündür yani.
Peki geleceğinden bahsedelim aşkın biraz da. Dününden konuştuk, bugünü ortada. Sizce aşkın geleceği ne olur?
Bilemem tabii. Bu somut müşahhas bir şey değil ki. Fütürist bir şekilde bir gelecek çizelim. Ama şurası bir hakikat ki insanlığın yaratılışı aşka bağlanmış. muhtemelen de yine şekil sonu da de. Sonu da aşkla sona erecek ve sonuna kadar şekil değiştirse de, tezahürleri farklılaşsa da, azalsa veya artsa da yine aşk devam edecek. İnsanların çoğunun aklını başından alacak bahar gibi abuk subuk işler yapmasına sebebiyet verecek. Kimini daha normal yola sokacak. Yine nice şiirler, romanlar, filmler bu hususta yazılacak. İnsanlar söyleyecek. Ha bir de şu var. Aşk çok yaygın bir şey değildir. Herkes aşkı elde edemez. Çok kişi de aşık olmanın her insan için lüzumlu bir şey olduğunu zanneder. Halbuki çok kişi ömründe aşık olmadan yaşar. Bir ölür yani, bu herkes aşık olacak diye bir kaydı
ya da
yok.
Bazen işte onun peşinde koşarken ya da hayal ettiği aşkın peşinde koşarken yanından akıp giden hayatı kaçırabilir insanlar.
Ha o da var tabii. Benim bir arkadaşım vardı, görücü usulü evlenmeye meraklı, bankacı. İşte o kıza bakıyor, bu kıza bakıyor, bir süre evlenemiyor. Baktığı kızlar da hiç kaçırılacak kızlar değil. Bir gün dedim ki sen dedim yani ne oluyor da dedim ben. Abi dedi ben dedi kıza dedi her baktığımda şöyle kalbimin küt yerinden dedi çıkacak gibi atmasını, bütün vücudumun dedi ateş içinde yanmasını ve başımın dönmesini dedi bekliyorum dedi. Yavrum dedim senin dedim bu anlattığın dedim ayda yılda bir, o da kaç kişide birer nasip olur, onlar da zaten kavuşamazlar, sen dedim evde kalırsın dedim. Bu gidişle.
Kalp çarpıntısı, ateş yükselmesi, en münasip olan da karar kıl.
Sen onları bekleme lazım dedim. Seni baktığın zaman dedim ben bu kızla yaparım diyorsan evlen dedim. Yoksa aşık olmayı beklersen evde kalırsın. Çok kişinin hayatı da bu yüzden dramatik hale geliyor.
Evet, tabii bir
ben ne zaman aşık olacağım?
Değil mi? Onun beklentisi var. Özellikle kadınların hayal ettiği bir tip var. İşte eskiden beyaz atlı prens diye tanımlanan birini bekliyorlar. Ama o bekledikleri kişinin kim olduğunu da bilmiyorlar aslında.
Hülya Hanım, o beyaz atlı prens hikayesinin de hep o düğün sahnesine kadar anlatılıyor. Ondan sonra yaşanılanlar anlatılmıyor. Ben çocuktum. Bir Saksağında Juliet diye bir tiyatro piyesi oynanmıştı. Yanılmıyorsam Çetin Tekindor ile Ayten Gökçer oynamıştı. Orada Romeo ve Juliet'in evlendikten sonraki hayatlarını modern bir dizaynda karikatürize ediyorlardı. Yani o hanımların, o beyaz atlı prensleri, yani aşık olarak evlenen hanımlar da çok fazla beklediklerini bulamıyorlar. Çünkü aşk duygu yoğunluğudur. Jane Austen'in bir romanı var. Mansfield Park diye, Jane Austen hanımdır. Çok güzel romanları. O da çok fazla aşkı ön planda tutmaz. Onda mantık ön plandadır. Enteresan. Erkekler aşkı yazar ama orada kızcağız kendisini seven bir adamla çok zengin, yakışıklı, içtimai yönü ileri birisi arasında kalıyor. Annesine danışıyor. Annesi perişan bir hayat, bir deniciyle evlenmiş, 8 çocuk, fakirlik had safhada. Teyze ise bir sörle evlenmiş, onu rahat. Annesine danışınca dedi ki yavrum benim hayatımı dedi hiç unutma. Ben aşk evliliği yaptım dedi. Yani babanızı sevdim. Baba ise zaten şimdi sevilecek hiçbir şeysi kalmamış evde. Yani ölse acınmayacak bir adam haldeydi. Çalışmıyor, sert, alkolik, 8 tane umutsuz, fakir çocuk. Yani kadının bu şeysi enteresan. Yani aşk güzel de uygun, mantıklı olana aşık olmak.
İkisinin at başı gitmesi lazım.
İşte Hülya Hanım, onun için eski kadınlar, ben eski kadın, yaşlı kadınları çok dinledim. Onlar hep onu anlatırlardı. Yani en iyisi böyle şartlara uygun, mantıklı bir evlilik yapıp karı kocanın birbirine sonra aşık olması.
Önce mantığımız konuşacak.
Evet.
Sonra
çünkü aşk konuşursa ya mantık yoksa ne olacak diyorlar bu sefer. Hmm. Ama ikisi birden bir aradaysa o da tabii çok nadir oluyor.
Evet, renk düşmesi çok zor.
Evet, zor.
Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Efendim biz bugün aşktan, sevgiden, geçmişten, bugünden ve biraz da fütüristik bakıp aşkın geleceğinden konuştuk. Ama bir taraftan da tabii hiç bitmeyen bir devinim bu. Eğer şanslıysanız, sevdiğiniz insanla birlikteyseniz, hala onun gözünün içine baktığında heyecanlanabiliyorsanız, o zaman kıymetini bilin ve aşkın bir emek işi olduğunu unutmayın. Sadece sevmek, sonra karşılıklı birer evet demekle bitmiyor. Asıl zor tarafı o evetlerden sonra doğru yerlerde hayır diyebilmek ve yine doğru yerlerde evet diyebilmekle ölçülüyor galiba. Yaşayanlar varsa kıymetini bilsinler, peşinden koşanlar doğru adrese ulaşırlar inşallah diyelim. Bir diğer tarafı da o tabii, hangi adreste bulacağınızı bilmediğiniz aşkı bulduğunuz adres, onu yakaladığınız yer acaba gerçekten doğru adres mi ve sizi hayal ettiğiniz eve, evliliğe götürecek mi? Tabii bir taraftan da Hep aynısını konuşuyoruz. İnsanlar birbirini sevmeli ve sonrasında evlenmeli diyoruz. Ama gerçek büyük aşklarda maalesef bir kavuşma yok. Tam tersi ayrılıklarla beslenen aşklar, belki yüzlerce yıl konuşulan, yazılan, çizilen, masal karakterlerine dönüşen aşklar oluyor. Şimdi bizim çocuklarımıza anlattığımız aşklar, bilmem, belki bizim aşklarımızda ileride başkalarının çocuklarına anlatılacak aşklar olur. İşte onun için aslında neye, niye aşık olduğumuzu bilerek yaşamak lazım. İzninizi isteyelim. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle uğurluyoruz sizi. İpek Yolu.